Ayrım 3, sayfa 27. Al Capone, John Cobbler. Capone Sand Sokağı'na pek uzak olmayan Adams Sokağı'ndaki ilkokulda başladı eğitimine. Öğretmeni 16 yaşında Sadie Mulvaney adlı bir kızcağızdı. Katolik rahibelerin okulunda öğrenim görmüş, genç ve tecrübesiz bir kız olmasına rağmen bölgenin en azılı çocuklarını bile az çok hizaya getirebilmişti. Öğrencilerinden biri, daha sonra Lucky Luciano olarak ün salan Salvatore Luciano'ydu. Al ile ikisi daha çocukken çok anlaşmışlardı. Ömür boyu da dost kaldılar. Miss Mulvaney ileride Al'ı iri yarı suratsız yaramaz bir çocuk olarak hatırlayacaktı. Ama öteki öğrencilerinden daha yaramaz değildi. Yaşına göre iri olduğu kadar güçlü, çok çabuk kızan, kızdığı zaman da korkutucu olan bir çocuktu. Kışın durmadan burnu akardı. Sınıf arkadaşları esası bir dayak yemek pahasına alay ederlerdi onun bu durumuyla. Dövüşe meraklı İrlandalı çocuklar kendisine makarna adını takmışlardı. Okuldan sonra rıhtımların orada dolaşmayı, donanmanın 100 tonluk deniz vinci gibi harikaları seyretmeyi severdi. Donanma muhafızlarının nöbet değiştirme törenini seyretmekten hiç bıkmazdı. Muhafızların çoğu daha donanmaya yeni girmiş, doğru dürüst talim etmesini bile bilmeyen acemi yerlerdi. Onbaşı bunları rahata geçirip salıvermezden önce bir süre durdukları yerde uygun adım talim ettirir, erlerin arasında ötekilerin adımına uymayan varsa aklı başına gelip de uygun adıma geçinceye kadar bütün grubu bekletirdi. Bir gün o sırada 10 yaşında olup da en az 14 gösteren Al, birkaç arkadaşıyla birlikte parmaklığın önüne geldi yine. Haftalardır her tanrının günü talim gözlediğinden onbaşının numarasını çakmıştı. O gün oldukça akılsız bir er vardı grupta. 3-4 dakikadır uygun adım talim ettikleri halde yanlış adım atanın kendisi olduğunu fark etmemişti. Sonunda Al dayanamayıp bağırdı. ''Hey, baksana sırık bacaklı 3 numara, adımını değiştir, milleti bekletiyorsun.'' Er adımını değiştirdi, onbaşı grubu salıverdi. Utançtan, kızgınlıktan kıpkırmızı kesilen er, hemen parmaklığa koşup çocuğa tükürecekmiş gibi yaptı. Öfkeden çılgına dönen Al, kendisinden en az 2 kat iri olan eri hemen oracıkta dövüşe çağırdı. Sonunda onbaşı araya girip eri içeri yolladı ve Al'a dönerek ''Amma da kızdırdın herifi'' dedi. ''Gerçekten suratına tükürecek falan olursa haber ver, rapor edeyim onu.'' ''Kimseye rapor falan etme'' dedi Al. ''Ama söyle o köpoğlu köpeğe, erkekse parmaklığın bu yanına gelsin de canına okuyayım.'' Olaydan bir süre sonra kendini beğenmiş İtalyan piçinin davranışını çavuşuna anlatan onbaşı şöyle demişti. Bu çocuk esaslı bir bahriye subayının eline düşse, iyi yönetilse, donanmaya çok yararlı bir adam olabilirdi. Böyle bir şey olmaz da ortalıkta kalırsa er geç kanunsuz biri keşfedecektir bunu ve günün birinde adını duyuracaktır dünyaya. Dipnot. Onbaşı bu olayı 27 Eylül 1947'de Brooklyn Eagle gazetesinde yayınlanan bir mektubunda anlatmıştır. Bu kehanet onbaşının tahmin edebileceğinden çok daha çabuk gerçekleşti. Capone karargahı Navy sokakta olan kendisinden 17 yaş büyük bir gangsterin eline düştü çok geçmeden. 1882 yılında Napoli'de doğmuş olan John Torrio, yeraltı çevrelerinde az çok ün yapmış bir kişiydi. Taraftarları korkunç John derlerdi ona, daha çok bücür John olarak tanınırdı. Boyu ancak Capone'un göğsüne erişen soluk, yuvarlak suratlı, düğme gibi gözlü, elleri ayakları ufak ve zarif bir adamdı. Ama gerek ufak tefekliği, gerekse sakin, yumuşak görünüşü, uykuya dalmış bir yılanınki kadar aldatıcıydı. Manhattan'ın tarihi 5 nokta, yani Five Pointers çetesinde 7 yıl çalışmış, göz oyan, kafa yaran bu aydutlar birer birer mezarı ya da cezaevini boylamaya başlayınca kendi çetesini kurmuştu. James sokağında işlettiği meyhaneden yönetirdi çetesini. Torrio sakin, düşünceli görünüşlü bir adamdı. Cinayet hiç de önemsenecek bir iş değildi onun için. Herhangi bir düşmanının öldürülmesini gözünü kırpmadan emredebilirdi. Ama kendisi şiddet hareketlerinden kesinlikle kaçınırdı. Ömründe bir kez bile tabanca kullanmadığını söylerdi. Şiddet hareketlerine karşı olmasının geçerli nedenleri de vardı. İş anlaşmazlıklarını düzeltmenin daha etkili yolları olduğuna inanmıştı. Tartışma, pazarlık, birleşme gibi yöntemleri yeğe tutardı. Haraççılıkta herkesin yüzünü güldürecek kadar kazanç vardı. Yaralanmayı, ölümü göze alıp savaşacak yerde kardeş payı yapılsa daha iyi olmaz mıydı? Bu tutumu aslında yüzyılın ikinci yarısında yönetime ele alacak olan daha aklı başında çete liderlerininkine yakındı. En parlak çağında Torrio, genellikle polis romanlarının dışında rastlanmayan kusursuz bir cani kafasına sahipti. Genç arkadaşı ve çırağı üzerinde de büyük etkisi olmuştu. Johnny benim ustamdı, sanki babamdı diyecekti Capone orta yaşa geldiğinde. Ve de bu hayatı ilk adımımı atmamı sağlayan kişi. 1907 yılında Capone ailesi Navy sokağının birkaç kilometre güneyindeki bir başka İtalyan mahallesine taşındı. İki katlı kırık dökük bir evin ikinci katına sıkışmaya çalıştılar sekizi birden. En büyük oğulları James 16 yaşındayken ortadan kayboluvermişti. Yıllarca en ufak bir haberini alamadılar. Capone, Torrio'yu yeni mahallede de eski mahallede de olduğu kadar sık görüyordu. Gangster 4. Cadde ile Union Sokağı'nın köşesindeki lokantanın üst katında bir sosyal kulüp açmıştı çünkü. Camların üzerinde koca koca yaldızlı harflerle şöyle yazılıydı: John Torrio Cemiyeti. Okula gidip gelirken her gün önünden geçiyordu Capone. Capone evlerinden 6 sokak ötedeki Butler sokağındaki ilkokulun 2. sınıfına yazıldı. 6. sınıfa kadar hep iyi dereceyle geçti. Derken sık sık okuldan kaçmaya başladığından aritmetikle dil bilgisinden zayıf düştü ve sınıfta kaldı. 6. sınıfı ikinci kez okuduğu yıl, yani 14 yaşına basmıştı o sırada, devamsızlığı büsbütün arttı. 90 günlük okul süresinin yalnızca 30 günü okula gitmişti. Öğretmenlerinden biri bu yüzden kendisini azarlayınca o korkunç öfkesini yenemeyip kadıncağıza vurdu. Baş öğretmenden bir temiz dayak yedi ve o günden sonra okula adım atmadı. Düzensiz bir çalışma hayatı başladı bundan sonra. Önce 5. cadde üzerinde bir şekerci dükkanında tezgahtarlık yaptı, sonra bir bowling salonunda çalıştı, derken bir ciltçinin yanında kağıt kesiciliği yaptı. Mahallede baba oğul Capone'ların devam ettiği bir bilardo salonu vardı. Al, mahalle şampiyonluğunu kazandı. Mahallede bir sürü genç kavgacı, sokak çeteleri vardı. Bölgelerine adım atan yabancılara karşı pek düşmanca davranırlardı bunlar. Ana babalarından geçme ön yargılardan kurtulamamışlardı çünkü. Capone'un eskiden oturduğu eve yakın olan bir bölge, yani Flushing Caddesi'nin doğu kesimi, Napolililer için hiç de sağlıklı bir yer değildi. Sicilyalıların bölgesiydi çünkü burası. Özellikle bıçakla dövüşen ve ellerindeki bıçağı en korkunç biçimde kullanmasını bilen Sicilyalı çeteler, adalarından getirdikleri eski bir adeti Brooklyn sokaklarında da kullanırlardı. Düşmanlarının, özellikle gammazcıların yüzünü bıçakla yaralamak. Gözün altından kulağa uzanan bir yarık açarlardı insanın suratında. Bu sıçan işinin Sicilyalıların özelliği olduğu yaygın olarak bilindiğinden, zamanla başka çeteler de kuşkuları kendi üzerlerinden uzaklaştırmak düşüncesiyle işini bitirdikleri bir kurbanın yüzünü aynı biçimde kesmeyi adet edindiler. Bu arada öteki İtalyan çetelerinin yufka yürekli olduklarını sanmayın. Onlar da bıçakla dövüşürlerdi. Onların da amacı düşmanı yaralamak, hatta öldürmekti. Bir ucu tersane duvarına dayanan kuzeybatı bölgesi İrlandalılara aitti. Bunlar özellikle rıhtımlarda çalışan ve rıhtım işçiliğinin kendi tekerlerinden çıkmasını istemeyen bir grup, yarı aç yarı tok gezen, çok daha ucuza çalışmaya razı olan İtalyanlara bozulurlar, bu azınlığın kendi ekmeklerine göz diktiğine inanırlardı. İrlanda çetelerinin yeğe tuttuğu silahlar önce kendi yumrukları, sonra da taş ve tuğla parçalarıydı. Savaş meydanına kocaman soğan torbaları içinde taşırlardı silahlarını. Kalkan olarak da çöp tenekelerinin kapaklarını kullanırlardı. Kuzeydoğu'da Williamsburg bölgesinde oturan Yahudilerse daha başka nedenlerden ötürü nefret ederlerdi İtalyanlardan. Aşırı bireyciliklerine, genel yaşam koşullarının düzeltilmesi için girişilen grup hareketleriyle ilgilenmeyişlerine, toplumsal bilinçten yoksun oluşlarına bozulurlardı. Buna karşın Yahudi çeteleri ötekiler kadar saldırgan ve kavgacı değillerdi genellikle. Yahudi çetelerinden yalnızca biri, Have Mayer sokak çetesi çok azılıydı. Yahudi olmayan bütün çetelere karşı amansız, bitmez tükenmez bir savaş açmıştı. Yahudileri Hristiyanlığa döndürmeyi amaçlayan bir kuruluş olan Williamsburg Yahudi misyonunu ikide bir taşlarlar, camlarını indirmeden rahat edemezlerdi. Bütün şehirlerin bütün kenar mahallelerinde bir sürü erkek çetesi vardı o yıllarda. Ne kadar çok ve değişik yabancı kökenli vatandaş olursa sokak çetelerinin sayısı da ona göre artıyordu elbet. Yerinden yurdundan olmuş bir sürü ailede baş gösteren düzensizliğin bir belirtisiydi bu. Söz konusu ailelerin çoğunluğu küçük kasabalardan ya da köylerden göçmüşlerdi buralara. Bırakıp geldikleri yerlerde toplum yaşantısı dengeli, kurallar, sınıflar kesinlikle belirliydi. Gelenekler, örf ve adetler çok eskiden yerleşmiş ve hiçbir zaman itiraza uğramamıştı. Herhangi bir aile reisinin karşılaşabileceği bütün sorunlara eskiden kalma denenmiş, beğenilmiş çözüm yolları mevcuttu. Ama kocaman ve durmadan daha da büyüyen, durmadan değişen, bin bir ayrı dil konuşan grupların akın akın geldiği, değişik kökenlerin birbirine girdiği Amerikan kentinin girdabında eski alışılmış standartlar işe yaramıyordu artık. Şaşkına dönmüş olan ana babalar çocuklarının yeni yeni ihtiyaçlarını karşılamak şöyle dursun, bu ihtiyaçları anlamıyorlardı bile. Bunun sonucu olarak da otoritelerini yitirmekteydiler. Her dediklerine sessiz sedasız boyun eğmiyordu artık çocuklar, kontrolden çıkmışlardı. Çocuklar bu yeni ülkenin dilini ve de acayip adetlerini öğrenip, ana babalar hala inatla eski dünyadan getirdikleri değerlere yapışmakta ısrar ettikçe, iki kuşak arasındaki ayrılık daha da büyümüştü. İçinde bulunulan bütün koşullar da aile birliğini bozacak nitelikteydi. 8-10 hatta 12 kişinin birden bir arada yaşadığı, yiyip içip yattığı, yıkandığı 2-3 karanlık odalı, sürekli lağım kokan, türlü böcek ve hayvanların çöp kutularında cirit attığı bir evde hangi çocuk zorunlu olduğundan bir dakika fazla durmaya dayanabilirdi? Bu gibi evlerde kışın donar, yazın sıcaktan boğulurdunuz. Yaşam mücadelesinden serseme dönmüş, bunalmış büyükler sürekli bağırırlardı birbirlerine. Ya da en olmayacak nedenlerden ötürü çocuklarını döverlerdi. Sokak çetesine katılmak, bütün bunlardan kaçmak, kurtulmak demekti bir yerde. Sokak çetesi demek, özgürlük demekti. Baskı altına alınmış genç enerjilere çeşitli çıkış olanakları sağlayabiliyordu sokak çetesi. Çocukların sokağa dökülmelerini önleyebilecek kurumlar, okullar ya da kiliseler, yani gerekli olanaklara sahip değildiler. Kenar mahalle okullarının pek azında beden eğitimi salonu ya da oyun bahçesi vardı. Boş zamanları değerlendirecek okul sonrası programlar yoktu hiçbirinde. Öğretmenlerin çoğunluğu kötü eğitilmiş, hayal gücünden yoksun, ters kişilerdi. Ders programları ise dayanılmayacak kadar sıkıcıydı. Kiliseler sokağın cazibesiyle rekabet olanakları açısından okullardan daha da yoksuldular. Üstelik buralarda verilen din dersleri gençleri uzaktan yakından ilgilendirebilecek nitelikte değildi. Böylece çocuklar büyüklerin dünyasından ayrı ve ona düşman topluluklar kurmaya başladılar sokaklarda. Kendilerinden biraz daha güçlü, yaşça biraz daha büyüyecek bir çocuğun önderliğinde serüven aramaya koyuldular. İtişip kakışmak, yeni yeni yerler tanımak, kumar oynamak, ufak tefek hırsızlıklar yapmak, şunu bunu kırıp dökmek, gizli gizli sigara ya da içki içmek, bir takım gizli törenler tertiplemek, baş başa verip açık saçık hikayeler anlatmak, düşman çetelerle çarpışmak. Hepsi serüvendi bunların. Arkadaşlarla paylaşılınca daha da heyecanlı olan serüvenler. Chicago'nun 1313 çocuk çetesini ayrı ayrı incelemiş olan Frederick Thrasher, Bim Boom çetesi üyelerinden bir çocuğun konuşmasını aynen şöyle almış. Mahalleye yeni taşındığımızda iki kardeşle arkadaş olmuştum. Bir akşam beni çetelerindeki öteki çocuklarla tanıştırdılar. 11 ile 22 yaşlar arasında 13 kadar çocuk vardı. Akşam saat 9'a kadar köşe başında kuruşlarla çizgi oynadık. Ahırın birinde oyun odası gibi bir yerleri vardı. Beni de götürdüler oraya. Elektrik vardı. Artık her gece sabahın 2'sine 3'üne dek orada kalmaya başladık. Oraya giderken gazoz, şeker falan gibi şeyler de götürürdük. Kağıt oynardık. Koskoca bir odaydı. İçinde eşyası filan her şey vardı. Birileri eski bir yemek odası takımı, bir yazı masası, bir mutfak masası, bir de açılır kapanır asker yatağı atmışlardı köşeye. Atmamışlardı aslında, bir kenarda dursun diye kaldırmışlar. Gerçek bir kulüp gibi değildi tabii, öylesine bir oda işte. Büyük çocuklardan bazıları patronluk taslamaya başladılar sonra. Biz de onlara bimbomlar derdik. Derken bütün çetenin adı bimbom olup çıktı. Beyzbole bayılırdık. Gün olur hepimiz okuldan kaçar maça giderdik. Zamanla kendimiz de bir takım kurduk. Adı Kongres Atletik Kulübü oldu. Köşe başında kuruşlarla çizgi oynardık ya, sonraları 25'liklerle oynamaya başladık. Remi oynardık, başka kağıt oyunları da, hepsi parayla. Ben poker öğrenmek istedim ama kimse öğretmedi. Zardı atardık çoğu kez. Kimi zaman köşe başında bağırışa çağırışa oynarken aynasızlar gelip kovarlardı bizi. Atlı polis öyle bir koştururdu ki peşimizden. Ama çok hızlı kaçardık, yakalayamazdı. Kızardı bu sefer, copunu fırlatırdı üstümüze. Biz de copu aldığımız gibi atının ayaklarına atardık. Hayvan bir zıplardı ki moruk aynasız diye bağırırdık. Kışın tramvaylara asılırdık. Arada bir cereyan geçip de milletin paldır küldür döküldüğünü görmek çok eğlenceli olurdu. Ailemle birlikte parka gitmeyi hiç sevmezdim. Ama çetedeki arkadaşlarla tren yoluna çıkıp oradaki güvercinleri gagalarından şişirmek, sonra çocukların ceplerinde yumurta patlatmak çok esaslı olurdu doğrusu. Pek eğlenirdik. Genellikle kendi aramızda oynardık. Başka çetelerden biri bizimle uğraşmaya kalktı mı Winchester'lardan yardım isterdik. 15-16 kişilik bir çete sırf gösteriş olsun diye bizi köşemizden kovalamaya kalkmıştı. Bir de çifteleri vardı. İçine kaya tuzu doldurup ateş açarlardı. Bir vurdu mu of anam of, öyle bir yanardı ki insanın canı. Boş bir arsaya kale kurduk biz de vurulmayalım diye. Bu sefer önce taş atıp tahta perdemizi yıkmaya, sonra çifteyle nişan almaya başladılar. Haftada 3 kez baskına gelirlerdi bu herifler. Bizim de küçük tabancalarımız, bir de 22'lik tüfeğimiz vardı. Boş kapsül atardık korksunlar diye. Ele geçirebilseydik sahici kurşun da atabilirdik ya. En üstün heyecanı veren, aslında çetenin iç birliğini sağlayan en önemli eylem çeteler arası savaşlardı. Her çetenin kaptanı mahallenin bir iki sokağını öz malı ilan eder, seçilen sınırlardan içeri adım atmaya kalkan karşı çetelere savaş açardı. Kimi zaman da karşı çetelerden birinin bölgesine baskına gidilirdi. Jimmy çetenin başı, yani kötü heriftir. Gerekirse eğer paçayı kurtarmak için polis bile öldürebilir. Zaten çetenin bir sürü adamını toparlıyorlar şimdi. Sık sık hırsızlığa çıktıkları için yakalanıyorlar. Çetedeki herkesin en sevdiği şey dövüşmek. Jimmy de çocukları savaşa sürmek için en ufak fırsatı bile kaçırmaz. 4 Temmuz bayramında bizimkilerle Danny O'Hara'nın çetesi arasında büyük bir kavga oldu. Bizim tarafta 200 kişi kadar vardık. En azından bir o kadar da Danny'nin yanında vardı. Danny bizim Jimmy'ye sert çıktı. Ne o dövüşe meraklısın galiba gibisinden bir şeyler söyledi. Jimmy hemen bir yumruk ekledi Danny'nin suratına. Bunun üzerine iki çete birbirimize girdi. Bizim yüzümüzden bulvarda trafik tıkandı bir süre. Derken polis arabaları geldi de dağıldık. Çeteden kimseyi yakalayamadılar ama. Daha birçok çeteyle savaştık. Deathshot'larla dövüştük bir keresinde. En azından 100 kişi katıldı Jimmy'nin üzerine, fena çullandılar. O da baktı ki düşman bizden çok üstün, hemen kirişi kırdı. 12. sokağın Yahudileriyle de çarpıştık. Bizden daha kalabalıktı onlar. Hem de çok esaslı dövüşçüler vardı aralarında. daha güçlü olduklarını önceden bildiğimizden kavgaya giderken koca koca sopalar götürdük yanımızda. Bir seferinde de Thistle çetesinin canını okumaya Garfield Park'a gittik. En fazla 75 kişi falandık. Jimmy'yi de bütün çeteyi de yeneriz diye haber yollamışlar. Tabii bizimki durur mu? Hemen gidip dövüşelim diye tutturdu. Sonunda her zamanki gibi bir temiz dayak yedi. Ama bunlar gerçekten çok kalabalıktılar. Yarısından fazlası da 20 yaşına gelmişlerdi üstelik. Bir beyzbol maçı yüzünden parkta Lake Sokağı çetesiyle de savaştık. Bütün sokak çeteleri bin bomlar kadar dövüş meraklısı değillerdi. Kanun dışı eylemlere girişmezlerdi hepsi. Kimi çetelerin çevredeki büyükler tarafından desteklenen sosyal ya da spor kulüpleri vardı. Ama genellikle gelişi güzel aydınlıktan profesyonel caniliğe geçiş çoğu çete üyelerinin kolaylıkla attıkları bir adımdı. Hemen hemen bütün gangsterler, bu arada Capone'da, yetişme çağlarında çocuk çetelerine üye olmuşlardı. Sokak çetelerinin hemen hemen hepsi yöresel politika patronlarından birinin himayesi altındaydı. Seçimler sırasında önemli hizmetlerde bulunmak için oy verme yaşına gelmiş olmaları gerekmezdi çünkü. Milleti korkutmak, gerekirse muştalamak, kaçırmak, oy pusulası çalmak, birkaç kez oy kullanmaya razı olacak adamlar bulmak gibi işlerde kullanılırdı gençler. Politika patronları bu tür yardımcılar edinebilmek için her türlü kolaylığı göstermeye hazırdılar. Çocuklara kulüp olarak kullanabilecekleri yerler kiralarlar, spor malzemesi, üniforma gibi şeyler armağan ederler, ziyafetler, çekerler, piknikler ayarlarlar, önemli maçlara bilet verirlerdi. Herhangi bir çete üyesi tutuklanacak olsa patron kefalet parasını öder, bir de avukat ayarlardı. Hüküm giyenlerin cezasını azalttırmak ya da iptal ettirmek gene patronun elindeydi. Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 37.